Ayrım 58, sayfa 575. 5. bölüm, geride kalan izler. Eğitimin gücü. Biz işte böyle bilgisini uygulayabilen insanlardan yeni bir toplum yaratmak için tarlaya tohum saçıyoruz. Bunlar yetişince yapamayacağı bilgiyi topluma en pahalı bedellerle satanlar, çürük bilgileri de güvenerek toplumdan her şeyi isteyen ama doymayanlar, hem itibarlarını hem de bugünkü yerlerini kaybedecekler. Sadece vaaz edenlerin yerine iş yapabilenler geçecektir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 107. Aykırı bir enstitü öğretmenine söyledikleri. Köy enstitüleri 10 yıllık bir zaman dilimi içinde uygulanmış olmasına ve silinip gitmesi için büyük çaba harcanmasına karşın geride derin izler bıraktı. Kendinden sonraki dönemi de etkileyerek bugünlere kadar gelen ve eskimeyen sağlam ipuçları verdi. Aradan bunca zaman geçtikten sonra bile bu etkiler ve ilkeler hep ayakta kaldı. Ülkemiz için çağdaş eğitim için olan önemi arttı. Bu gerçek kimi çevreleri şaşırtıyor. Oysa konunun şaşılacak bir yanı yok. Bilimsel temellere dayanması ve toplumun gereksinmelerine uygunluğu, çağcılığı silinip gitmesini engellemiş, o ilkelerle yetişen kuşakların çeşitli alışkanlıkları toplumu etkilemişti. Hızla kapatılmasına, programının ve uygulayıcılarının değişmesine karşın kurum içindeki düzen bile birden yok edilemedi. Eski öğrenciler azalıncaya kadar, kurulu düzenin araçları iyice bozuluncaya kadar, işlikler, meyveye duran bahçeler, ağaçlar bakımsızlıktan yok oluncaya kadar yeni gelenleri etkiledi. Binbir emekle kurulan tesislerin, iş ve üretim alanlarının kalıntıları, öğretmen okuluna dönüştürülen bu kurumların eğitim ortamı oldu ister istemez. Sonraki öğrenciler yıllarca bu ortamdan esin aldılar her şeye karşın. Kendilerini enstitülü saydılar, Tonguç'u öğretmenleri bildiler. Bugün bile Anadolu'nun 20 yerindeki o kurumların kalıntısı olan ormanlar, bahçeler çevreye isim veriyor. Malatya Akçadağ'da enstitüden sonra bu ortam içinde yetişen Ali Kasım öğretmen, 1994 yılında bu kalıntıları dolaşıp inceleyerek, oralarda enstitü öğrencilerinin yaptığı yapıların, diktiği ağaçların, kurduğu bahçelerin, ormanların fotoğraflarını çekip resimlerini yaptı, sergiledi. Öğretmen kuruluşlarına armağan etti. Köy enstitülerinin yıkımı karşısında Tonguç'un ne yaptığı, nasıl bir davranış içine girdiği hep soruldu. Bozulma sürerken niçin yönetici öğretmen ve öğrencilerle, köylü anababalarla birlikte karşı çıkılmadı diyenler oldu. O özellikle o dönemde eğitimin böyle bir alan olamayacağını iyi biliyordu. Eğitim düzenin bir parçasıydı, iktidarda bulunanların dünya görüşü etken oluyordu. Ama bir şeyi de biliyordu, iyi bir eğitim kolayca silinip gitmezdi. Sabredecekti. Demokrasi yönetimince dışlanmış bir yüksek bürokrat olarak, ödünsüz bir dava adamı olarak doğru bildiği yoldan, düşünlerinden dönecek değildi. Politikacıların çıkar sağlamaya, oy almaya yönelik acemice ve yanlış davranışlarını kaygıyla izledi köşesinden. Eleştirileri yanıtlamada bile acele etmedi. Gerekli yanıtı olayların, gelişmelerin vereceğini düşünüyor, bekliyordu. CHP kendi aydın kadrosunu yetiştirememiş, yaratamamıştı. Kendilerine yetki vererek ülkede yeni bir eğitim yaratma fırsatı tanıyan bu partinin sağ kanadı, sistemin önünde geçit vermez bir engel olmuştu. Başka bir şey daha olmuştu. Köy enstitüleri 10 yıl içinde aşağı yukarı kadrosunu yaratma yoluna girmişti. Tonguç sistemin gücünü biliyordu. Binlerce enstitülünün toplumdaki değişik davranışı zaman içinde kendini gösterecekti. 5-10 yıl daha sürseydi cahillik silinecek, cumhuriyetin yeni insanları ülkede çoğunluk olacaktı. Ne yazık ki bunu yapmaya, enstitüleri 5-10 yıl daha uzatmaya İnönü'nün bile gücü yetmemişti. İsmail Hakkı Tonguç, enstitülü gençliği tanıyor, kazanımlarını biliyordu. Az da olsalar bu ülkede ses getireceklerini, büyük vuruşlar yapacaklarını düşünüyordu. Onlar yeni davranışlarla yeni bir meslek adamı, yeni bir aydın örneği verecekler, yeni tavırlarıyla çevreyi etkileyeceklerdi. Kendi ömrü yetse de yetmese de toplum bunu görecekti. Köşesine çekilip gecesini gündüzüne katarak başkalarının gazinolarda eğlendiği saatlerde kendi yapabileceğini yapıyor, okuyor, yazıyordu. Sanki kızağa çekilmiş bir genel müdür değildi de yeni atılımlar için hazırlanıyordu. Durmadan eğitim düşünüyor ve yazıyordu. Üzgündü ama üzüntüsü ülke içindi. politikacılara, yarı aydınlara ateş püskürüyordu. Bunu da kendi yöntemiyle yapıyor, arkadaş mektuplarına, kitaplarına, yazılarına yansıtıyordu. Sirer onu işten almadan önce kimi konularda görüş birliği istediğinde benim yanıtım bu kitapta yazılı diyerek ona verdiği ilk öğretim kavramı yapıtının ön sözünde enstitüleri eleştirenlere yanıt olacak bilimsel verilere dayalı tartışmalar getiriyordu. Dünyada ilk öğretimin evrimini, öğretmen yetiştirme düzenini, bizde köy enstitülerine gelinceye kadar neler yapıldığını araştırarak sistemin getirdiklerine ışık tutuyor, köylerin nasıl canlanmakta olduğuna örnekler veriyordu. 1946'da tek dereceli seçimlerin yapılmasından 1,5 ay sonra basılan bu yapıtında demokrasi ve ilk öğretim ilişkisini irdeleyerek çağdaş anlamda bir ilk öğretimden geçmeyen toplumlarda gerçek bir demokrasinin işletilemeyeceğini açıklıyordu. Bu işin gerçekleşmesi için yalnız istemenin yeterli olmadığını, isteneni yapmak gerektiğini söylüyor, Cumhuriyet'in ilk yıllarında böyle yapılmadığı için çalışmalardan verim alınamadığını açıklıyordu. Asıl sorunun konunun özünün köylü yığınları olduğunun görülmediğini anlatıyordu. Dipnot Engin Tonguç Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç sayfa 178. 1947'de ise canlandırılacak köy, 1939 yapıtının ikinci baskısına ekler yaparak yeniden düzenlemişti. Bu eklerde yeni öğretmenlerin köylerde ve enstitülerde yaptıklarını dile getiriyordu. 1948'de CHP hükümeti değişmiş, Başbakan Hasan Sakan'ın Milli Eğitim Bakanı Tahsin Bangoğlu onu Talim Terbiye Kurulu'ndaki görevinden alıp Atatürk Lisesi Resim İş Dersi öğretmenliğine vermişti. Ona göre eğitim görevinin büyüğü küçüğü yoktu. Önemli olan öğretmenlikti. Amaçları onu eğitim ortamından soyutlamak olsa da mesleğin iyi bir elemanı olarak gittiği her yerde ister istemez işlerine gömülüyordu. Kendisine yapılan işlemler karşısındaki tutumunu ve düşünlerini arkadaşlarına yazdığı mektuplarda belirtiyor, onları teselli ediyordu. Atatürk Lisesi'ndeki görevimden memnunum. Çocuklarla haşır neşir olup gidiyoruz. Bu vesileyle orta öğretim kurumlarını yakından tanıma fırsatı buluyorum. Boş zamanlarımı okuma yazmayla geçiriyorum. Ortaokul öğrencileri ve resim iş öğretmenleri için birer kitap hazırlamaya başladım diye yazıyor. 4 Aralık 1949 günlü mektubunda. Dipnot Tonguç'a kitap sayfa 53. Ancak Bangoğlu'nun bir planı daha vardı onunla ilgili. Başkentte bulunmasının iktidarı tedirgin edeceğini düşünerek Kayseri Lisesi'ne göndermeyi tasarlamıştı. Ne var ki 1950 seçimlerinde DP iktidar olunca Bangoğlu her şeyi bırakıp kendine yer aramak zorunda kalmış, bu plan unutulmuştu. Ama Demokrat Parti'nin bakanı Tevfik İleri elbet ondan geri kalacak değildi. Göreve başlar başlamaz onun da ilk yaptığı işlerden biri Tonguç ve benzeri arkadaşlarını bakanlık emrine almak olmuştu. Danıştay 16 Nisan 1954'te bakanlık emrini bozuncaya kadar geçen 4 yıl boyunca olanların Tonguç'u maddi manevi yönden yıprattığı acı bir gerçektir. Ancak o kendini düşünmüyor, birçok dava arkadaşına, genç öğretmenlere, özellikle yüksek köy enstitüsü çıkışlılara yapılanlara üzülüyor, ilk öğretim seferberliğinden ve köylerin canlanmasından dönülmesine kızıyordu. Ankara'nın ondan rahatsız olmasının haklılığı vardı elbet. Ne kadar köşesine çekilse de bakanlık onu itse de ünlü bir eğitimci olarak, bir ülke adamı olarak ister istemez giderek çevresinde bir halka oluşacağının ayrımındaydılar. 17 bin eğitim adamının, onların yönetici ve öğretmenlerinin, köylülerin Tonguç Baba diye bildiği ilerici bir eğitimcinin çevresinin kalabalıklaşması onları tedirgin edecekti. Eski dava arkadaşları tanıyıp tanımadığı köy öğretmenleri, özellikle yüksek köy enstitüsü çıkışlı eski öğrencileri onu sık sık arıyorlar, anafartaların dibindeki evini enstitüye çeviriyorlardı. O çekingen davransa da. İş başında olduğu zamanlardaki gibi ona koşuyorlar, karşılaştıkları sorunları anlatıyorlardı. Yurdun dört bir yanındaki öğretmenlerden mektuplar geliyor, sorularına yanıt bekliyorlardı. Bu mektupları bir pedagogun, bir dava adamının içtenliği ve sabrı ile yanıtlıyor, onların da sabırlı olmasını istiyor, asla anarşiye, isyana yönlendirmiyordu. Ankara'nın sıkıntısı onun yalnız içeriden değil, yurt dışından da aranması, ilgi görmesiydi. Ülkeye gelen kimi eğitimci, politikacı, gazeteci ve benzeri yabancı kişiler, köy enstitülerini görüp incelemek için Milli Eğitim Bakanlığı yerine onu arıyorlardı çoğu zaman. Ya da bakanlığa gidip Tonguç'u aradıklarını söylemeleri, Hasan oğlana götürülürken onu da yanlarında istemeleri görevlileri sıkıntıya sokuyordu. O bunları anlıyor, köşesinde kendi işlerine bakıyor, çevresinde böyle bir gücün oluşması için çaba göstermiyor, tersine kimseye zarar gelmesin diye kendini kenara çekiyordu. Ama aslında Ankara'yı rahatsız edici çevre ister istemez oluşmaktaydı. İlk aşamanın tedirginliğini atlatan enstitülü öğretmenler toplumdaki yerlerini belli etmeye başlamışlardı. Tonguç yıllarca boşuna yorulmamış, Anadolu bozkırlarını boşuna adım adım dolaşmamıştı. Her birinden büyük verim beklediği enstitülü öğretmenler çığ gibi toparlanmaya, aralarında iletişim kurmaya, toplumda ses vermeye başlamışlardı. O iyi bir eğitimin gücünü biliyordu. Yeni bir öğretmen kuşağı. Öğretmenlik mesleği fikirsiz, ilkesiz insanlarla güçlenemez. Öteki bilimlerde olduğu gibi eğit bilimin de şaşmaz, değişmez ilkeleri vardır. Eğitim ve öğretmenler bunlara bağlanarak fikirlerini açıklamayacak, bunu yapmaktan korkacak olurlarsa emekleri boşa gider. Politikacıların ellerinde çeşitli maksatlar için kullanılan birer alet durumuna gelirler. Bu duruma gelmemenin çaresi sürekli olarak okumak, yazmak, söylemek, doğru ve sağlam fikirleri yaymaktır. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 645. Gerici ve çıkarcı tepkilere karşın enstitülerin toplumda hiçbir kurumun yapamayacağı kadar yaygınlaşan etkileri, eğitim, kültür, hukuk, yönetim alanlarında kapatıldıktan sonra da sürmüştür. Bu değişmenin taşıyıcıları Tonguç'un beklentisine uygun olarak toplumda yeni bir tavırla yer alan enstitü çıkışlarla onların eski yöneticileri ve öğretmenleridir. Toplumun aydınlıkçı kesimidir, onların öğrencileridir. 1946'da başlayan bozulma ve 1950'de süren kıyım dönemlerinde bir yandan da enstitü çıkışlarının özlük haklarında ve çalışma düzeninde değişikliğe geçildi. Örneğin artık köy öğretmeni ayrı yetiştirilmeyecek, enstitü çıkışlılar kentlere de atanabileceklerdi. Okul toprağında giderleri için üretim yapmayacaklardı, aylıkları arttırılmıştı. Sağlık memurları köy köy dolaşma yerine kasabalarda hükümet doktorunun el ulağı olacaklardı. Görünüşte bunlar onlara sağlanan olanaklardı. Bu değişmeyi yapanların beklentileri onların yalnızca öğrencilere ABC öğretmeleri, etliye, sütlüye, köylüye, kentliye karışmamalarıydı. Kravatını takıp kenara çekilmeliydiler. Ama o kuşak için bu olası değildi. Çünkü onlar önceki okumuşlar gibi öğrenim görünce içinden çıktıkları kesime ana babalarına yabancılaşmamışlardı. Tersine herkesin iyi bir yaşamı hak ettiği konusunda donanım ve bilinç kazanmışlardı. O yaşamın iyileştirilmesi, ana babalarının, köylünün kurtulması gerekliydi. Onlar daha enstitüye gelir gelmez bu sorunlarla ilgilenmeye, iyileştirme çabalarına katılma anlayışı ve alışkanlığı geliştirmeye başlamışlardı. Mesleğe atılırken bu anlayışın taşıyıcısı olmuşlardı. Yalnız kendileri için değil, kendilerinden sonra gelen öğretmen kuşağını da bu yönde etkileyerek yeni bir öğretmen örneği olmuşlardı. İlk yıllarda enstitülü ve köylü diye bir kesim tarafından horlanmaları onları fazla etkilemiyordu. Yaşadıkları o dönemler içinde her türlü horlanmaya, baskı ve kıyıma karşı toprak gibi, bu toprağın ağaçları gibi dayanmasını bildiler. Nerede olursa olsun işlerini eğitimlerinden gelen bir çalışkanlıkla sürdürdüler. Aldıkları ülkü doğrultusunda onlar kadar köylerde çalışan olmadı. Dipnot Recep Bulut, Nisan'daki Güneşler, 50. yılında Köy Enstitüleri, sayfa 124. Köyde olsun, kentte olsun görevlerini enstitü alışkanlığı içinde sürdürdüler. Zaman geçtikçe silinmesi yerine tersine etkileri artıyor, toplumda yeni bir öğretmen tipinin örneğini veriyorlardı. Onların yeni davranışları her yerde dilden dile dolaşıyordu. Örneğin bulundukları okulun işlerini çekip çevirmede asla safsaklama, neme lazımcılık yapmıyorlardı. Öğrencilerini yetiştirmede ve kendilerini geliştirmede sorunların çözümünde içtenlikli davranmaları ve çalışkanlıkları çevrenin ilgisini çekiyordu. Kurullarda düşündüklerini açıkça söylüyorlar, halkı, köylüyü aydınlatıcı açıklamalar yaparak onlara hak arama yollarını öğretiyorlardı. Öğretmenlerin yeni tutum ve davranışı yetiştirdikleri öğrencilerine, çevrelerine de geçiyordu. Ülkede toplumsal gelişmenin itici güçlerinden biri durumuna gelmişlerdi. Gerek orta kısım gerekse yüksek kısım çıkışlı enstitülüler insan gücü olarak kendi alanlarında Türkiye'nin öteki uzmanlık ve meslek okullarında, fakültelerinde okuyanlardan oldukça farklı olan beceri ve donanımlarıyla da etkilediler toplumu. Enstitülerde ve okullarda teknik beceri ve tarım eğitimi yönünden görevleri sona erdirilmişti. Ama onlar gene de bu tavırda öğretmenlik yapıyorlar, gittikleri okulları ve çevresini bayındırlaştırıyorlardı. devletin aylıklarını arttırıp köşenizde oturun demesi onların görev anlayışını, yaşam biçimini değiştirmemişti. Köye, kente, nereye gitmişlerse görevlerini aynı anlayışla ve yöntemle yapıyorlardı. Örneğin, gittikleri yerdeki okul, yol, bahçesi bozuksa, girdikleri sınıf pis ya da yıkıksa, başka öğretmenler gibi devletin, müdürün hademini yapmasını beklemiyorlar, orayı öğrencileriyle birlikte yaşanılır bir duruma getirip sonra çalışmaya koyuluyorlardı. Enstitülü öğretmenlerin belirleyici özelliklerinden biriydi bu. Onlar bakımsız bir okulda pis bir derslikle verilen çabanın eğitim olmayacağını öğrenmişler, kendi yaşamlarında böyle davranmışlardı. Bunu öğrencilerine de öğretiyorlardı. Nerede bahçeli, bakımlı, bayındır bir okul varsa orada bir enstitü çıkışlı öğretmen olduğu biliniyordu. Enstitü çıkışlıların yazılı ve sözlü anılarında böylesi bin bir örnek var. Yüksekköy Enstitüsü yapı kolu çıkışlı Bekir Semerci askerlikle çavuş çıkarılmış, birçok yere sürülmüş, sonunda Konya'nın bir kenar semtindeki ilkokul öğretmenliğine atanmıştır. Hiç küçümsemeden gidip başlıyor görevine. Ancak dersliği kırık dökük bir yerdi. Durumu müdüre söylemiş ama oralı olmamıştır. Okulun her yeri öyledir çünkü. Böyle bir sınıfta ders yapmak suç işlemek gibidir ona göre. Çocukların babalarının da yardımıyla iş dersinde öğrencilerle birlikte dersliğin onarımını, badanasını yapıp temizleyerek başlar çalışmalarına. Bu işler ve temizlik çocukların da hoşuna gider. Temiz tutmaya, kırıp dökmemeye özen göstermeye başlarlar. Ama bir süre sonra müfettiş gelir soruşturma için. Konu çocuklara iş yaptırmasıdır. Müdür şikayetçi olmuştur. Üstelik gelen müfettiş yüksek bölümden arkadaşıdır Bekir öğretmenin. Böyle oldu diye kimseye küsmüyorlardı. Dipnot: Bekir Semerci, Türkiye'de ileri atılımlar ve köy enstitüleri. Onlar bu beceri ve donanımlarından kendi ekonomik durumlarını güvence altına almada da yararlanıyorlardı. Kadın erkek hepsi bir sanat ve teknik beceriye sahip olduklarından ve tarım eğitimi aldıklarından bu alışkanlıklarını kendi aile işleri için kullanabiliyorlardı. Örneğin evlerinin dikişini dikmek, badanasını onarım ve benzeri teknik işlerini yapabilmek aile bütçesi için büyük katkıydı. Dahası hemen hemen her enstitü çıkışlı öğretmenin kendine ev yapma girişimi vardı. Kimi yerini kendi yaparak, kimi arkadaş ve aile imecesi yoluyla ev, bağ, bahçe sahibi oluyorlardı. Bahçe ürünleri aile giderlerine büyük katkı sağladığı gibi modern arıcılık, bağcılık gibi benzer çalışmalarla daha büyük üretim yapan öğretmen çoktu. Örneğin Kepirtepe çıkışlı Recep Özyüksel'in çalıştığı köyde yaptığı kavaklık, kereste olarak ona büyük bir gelir kaynağı olmuştu. Köyde, kentte, kasabalarda ne kadar bahçeli, bakımlı, ağaçlı okul varsa bunların yönetici ya da öğretmenlerinin çoğunlukla enstitü çıkışlı olduğu görülürdü. Yalnız kendilerine, yalnız okullarına değil, onların bu tür becerileri gittikleri her yerde çevreye de yarar sağlıyor, kimileyin yapılamayan birçok işi başararak hayret uyandırıyorlardı. 1955 Kasım ayında Antalya'da bir gemi karaya oturmuştu. Yerli elemanlar, İzmir ve İstanbul'dan uzmanlar, mühendisler gemiyi yüzdürememişlerdi. O sırada Antalya'da görevli olan Yüksekköy Enstitüsü çıkışlı Hasan Gülen'in benzer konulardaki becerisini bilenler ona başvurmuşlardı. Gülen'in alçak gönüllüce gidip fazla uğraşmadan gemiyi kaldırması Antalya'da günün olayı olmuştu. Bu becerikli insanı 1995 Ekim ayında kaybettik ne yazık. 1954 ara seçimleri gelip çattığında CHP kayıplarını kazanmak için yeniden harekete geçmiş uçan kuştan medet umuyordu. Oysa kaçırılan fırsatları geri getirmek kolay değildi. Buna karşın onlar bakanı milletvekiliyle seçim bölgelerine dağılmışlar, halkın vefasını arıyorlardı. Köy enstitülerinin yıkımının öncülüğünü yapmış olan Sivas milletvekili Reşat Şemsettin Sirer de seçim bölgesine koşmuş, çevreyle iletişime geçmişti. Grubunda Şemsettin Günaltay ve benzeri partililer vardı. Bir ilçede öğretmenler arasında etkin kişiler olduğunu öğrendiler. Herkes onlardan saygıyla söz etmekte, görev anlayışları ve çalışkanlıkları anlatılmaktaydı. Sirer seçim yardımı için bu genç adamları aramakta gecikmedi. Yüksekköy Enstitüsü çıkışlı gezici başı öğretmen Veli Kadıoğlu ile Naci Tataroğlu'dur bunlardan ikisi. Onlara sokulup hatırlarını ve görevlerini sorar. ''Sizi tanıyoruz, okulumuza gelip bize çıkışmıştınız. Müfettişlik ve enstitü öğretmenliği hakkımızı geri almıştınız. Ama biz bu görevimizi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.'' diyorlar. Ülkemizde çok sık yinelenen bir yanıtı veriyor onlara. ''Sizler için çok yanlış yaptığımı anladım.'' diyor. ''Buralılar sizi seviyorlar. Seçimde bize yardımcı olun.'' diye istekte bulunuyor arkadaşlarıyla. Sirer o seçimler sırasında Sivas'ın başka bir yerine giderken jipi devrilip trafik kazasında ölmüştür. Enstitülülerin çoğunluğu görevlerini her yerde içtenlikle ve bu anlayışla yaptılar, bu etkileri yarattılar. Kimi yöneticiler beğenmese de öğrenciler, ana babalar bu çalışkan öğretmenleri sevdi. Daha ilginç olanı, kentlere kaçma hakkı verilmesine karşın çoğunluk bunu önemsemedi. Daha iyi yerlerde görev yapmak yerine geri köylerde örnek çalışmalar yaparak orayı iyileştirme, köylüye örnek olma yolunda yeni bir yaşam kurdular. Orada evlerini yapıp bağ bahçe kurdular. Buralardan ancak sürgüne gönderilerek ayrıldılar. Kentlere gittiklerinde de aynı anlayışla çalıştılar. Gittikleri yerlerde kapı kulu olmayan, öğrencilerine ve halka önem veren, onların bilinçlenmesine, doğruyu, güzeli, iyiyi anlamasına yardım eden, görevini benimseyen, kaçamak yapmayan bir öğretmen ve devlet memuru örneği verdiler. Onların görev yapmada ve halkla, çevreyle ilişkilerde verdiği örnekler karşı olanları bile şaşırtıyordu. Eski kuşak öğretmenlerden Yakacıklı Hakkı Gürel, Kartal Eczacıbaşı İlkokulu'nda birlikte çalıştığı Hatun Birsen Başaran'ı tanıdıktan sonra köy enstitülerine karşı olmaktan utanç duyduğunu anlatmıştı bir gün bize. Pazarören'in ilk kız öğrencilerinden olan ve Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlı bu değerli sınıf arkadaşım da 12 Şubat 1997 günü aramızdan ayrıldı ne yazık. Enstitü çıkışlı öğretmenlerin varlığı, bu dünya yerine öbür dünyayı öneren hocaların, tutucu eğitimcilerin, kimi politikacı ve ağa eşraf kesiminin rahatını kaçırmıştı. Ama halk ve meslektaşlarının büyük kesimi Tonguç'un yeni öğretmenlerini tutuyordu. Onlar yurt ve dünya sorunlarını kendine dert edinen, okuyan, düşünen, yazan, sosyal adalet isteyen, yöneticiden, validen, kaymakamdan, politikacıdan korkmayan, köylü olmanın ezikliğini duymayan, işten, çalışmaktan yılmayan yeni bir kuşaktı. Toplumda yarattıkları ortak etkiler, ortak davranışlar yeni bir eğitimin insana kazandırdığı bilinçti. Enstitüde müdürlerini, öğretmenlerini eleştirdikleri gibi kaymakamı, vali, zengini, muhtarı da eleştiriyorlardı gerektiğinde. Kendilerini halka karşı borçlu görerek sorunların çözümü için halkın yanında yer alıyorlardı. Bu yeni bir tavırdı toplumda. Önceki bölümde sözü geçtiği gibi bu kurumlar kökünden sökülüp atılmak istenirken, Tonguç onlara yasaklanırken, o kalıntılar üstünde eğitim gören yeni gençler de enstitülerin kalıntılarından etkilenerek, yasak geçmişe hayranlık duyarak enstitü ruhu kazanmışlar, kendilerini Tonguç'un öğrencisi saymışlardır. Enstitü çıkışlı öğretmenlere dayanışma ve düşün birliği kurmuşlardır. Öğretmen Numan Dönmez şunları söylüyor bu konuda. Ben enstitülerin öğretmen okulu olarak can çekişir duruma getirildiği Balıkesir Savaştepe Köy Enstitüsü'nün külleri arasında okudum. Her şeye karşın silinemeyen izleri, gelenekleri, en önemlisi yerle bir edilmesi kolay olmayan altyapısı sürüyor, bizi olumlu yönde etkiliyordu. Çok değişik düzeydeki 30 yıllık meslek yaşamımda, özel yaşamımda hep taşıdım o etkileri. Dipnot Mustafa Ekmekçi Cumhuriyet 24 Temmuz 1994. Enstitüler kapatılmış, toplumdan izlerinin silinmesi için zorlamalar yapılmıştı. Ama geride yozlaştırılamayacak bir öğretmen kuşağı, bir aydın kuşağı kalmıştı. Onlar köylü ve yoksul olmanın ayıp olmadığını, ayıbın beceriksiz yöneticilerde olduğunu, eğer yöneticiler öyle olmasa enstitülerdeki gibi ülkenin de büyük bir dayanışma içinde kolayca kalkınıp sorunlarının azalacağını, olumsuzluklara karşı koyarak hızla vurguladılar. Onların bu tutarlı, bilinçli tutumları ülke çapında yeni bir davranış dalgası olarak kendini gösteriyordu. Halk onlardan hak aramayı, açık yürekli ve çalışkan olmayı öğreniyordu. Onlar Türkiye'de yeni bir eğitimin öğretmen örneğini verdiler. Davranışlarıyla insanın ekonomik, toplumsal ve doğal çevreden gelen sorunlarla baş etmesinin, bireysel ve örgütlü yollarının örneğini vererek itici güç oldular. Daha ilginç olan, ilk yıllarda onlara yöneticilik verilmezken, okul müdürü yapılmış olanlar görevden alınırken sorun yaratmadılar. Sessiz, sedasız çalışıp kendilerini, öğrencilerini ve kendi çocuklarını yetiştirdiler. Sonradan makam ve meslek ünvanları kendileri istemeden verildi. Yalnız baş öğretmenlik değil, ilçe ilk öğretim müdürlüklerinin %75'i köy enstitüsü çıkışlıların yönetimindeydi. Dipnot Recep Bulut, Nisan'daki Güneşler, 50. yılında Köy Enstitüleri sayfa 124. Zaman içinde aralarından kendini daha çok geliştirenler, üst öğrenime, bilime, sanata yönelenler çıkıp politikaya atılanlar, yayına, yazmaya yönelenler çoğaldı. Enstitü adını bizde ve dünyada ayakta tutmada, değerlendirmesini yapmada onların canlı örneği büyük bir etken oldu. Tonguç baştan beri beklediği bu etkilerin çoğunu ölümünden önce görüp mutluluğunu yaşadı. Daha görüleceklerin çok olduğunu biliyordu. Ama en çok özleyip hayal ettiği, beklediği, enstitülülerin kotardığı öğretmen örgütlenmesini ve onların çıkardığı yayınların, kitapların bir bölümünü göremedi. Enstitülü öğretmenlerden kalan izlerden biri de onların çalışkanlıklarının, demokrat tutumlarının okullarını, öğrencilerini ve ailelerini de etkilemiş olmasıdır. Öğrencilerini ve kendi çocuklarını yetiştirmede onların enstitülü tutumları etken olmuş, saksı bitkisi yetiştirir gibi değil, öğrencilerini ve kendi çocuklarını enstitü anlayışı ile yetiştirmişlerdir. Onların çocuklarından ve öğrencilerinden nice beyinler bugün ülkeye aynı anlayış ve çalışkanlıkla hizmet vermekteler. Onların çoğunun adı Tonguç'tur.